evlilik, aile, yuva kavramları, aile içi iletişim, problem çözme metotları. Uzman psikolog Yasemin Yalçın Aktos'un Evlilik Okulu'nda psikoloji biliminin evlilikle alakalı tüm cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Evlilik Okulu hafta içi her gün 18 haber bülteni sonrası radyonuz Burç Efendi.
İyi akşamlar efendim. Evlilik okulumuz bu akşam da başladı. Tüm enerjimizle beraber evlilik okulumuza merhaba dedik. Yine perşembe akşamından hepinize sevgiler, selamlar diyorum. Ben radyodaki psikoloğunuz Yasemin Yalçın Aktos'un. Evliliklerde tartışmalar dedik. Nasıl tartışmalıyız? Tartışmayı lehimize nasıl çevirmeliyiz? Bugün özellikle bundan bahsedeceğiz. Hatırlarsanız dün tartışmanın adabı nasıl olmalı dedik. Küçük bir özet geçecek olursak. Efendim, evvela niyetimiz önemli. Amacımız muhatabımızı yenmek, onun üzerinde bir güç oluşturmak değil. Tartışma esnasında buna dikkat edelim. Kendimizi haklı çıkartmak, her ne pahasına olursa olsun kişisel anlamda deşarj olmak değil. Tartışmalarda amacımız muhatabımızla beraber bir konuyu çözüme ulaştırmak ve yapıcı yaklaşımlarla muhatabımıza yaklaşmak. Yani amacımız, niyetimiz temiz olmalı, güzel olmalı ve muhatabımızı düşman gibi değil, hayatımızın arkadaşı olduğunu hatırlamak zorundayız. Onu bir düşman gibi göremeyiz. Gördüğümüz an olay savaşa ve çatışmaya dönüşür. Oysa biz bir mevzuyu halletmek, sonuca bağlamak üzere konuşuyor olmalıyız. Bu nedenle ilk kural niyet. İkincisi, tartışmalarda neyi tartıştığımızı bilelim ve dağılmayalım. Önceki zamanlara, ailelere, senin ailen, benim ailem, sen bir kere bunu yapmıştın, ben şunu yapmıştım gibi geçmişe ve ailelere dağılmak da konuyu dağıttığından kişi adeta bu konunun bitiminde herhangi bir sonuca ulaşamadığı gibi o kadar dallanıp budaklanmış olur ki bu dallanıp budaklanma neticesinde işin içinden çıkamaz vaziyete gider. Bu nedenle hani baktığımız zaman yine önemli olan konulardan biri dallanıp budaklanmamak. Dallanıp budaklandıkça tartışmada efendim neyi konuştuğumuzu bile hatırlamayız. Herhangi bir şey sonuca ulaşmadığı için her konunun bir darbı üzerimizde olmuş olur. Ve yine en önemli konulardan biri saygıyı muhafaza etmek. Ailesine saldırmak ya da efendim kendisine küfretmek, saygısızca konuşmak, hakaret etmek. Bütün bunlar aciz ve zayıf insanların silahı. Kişi eğer kendini ifade edecek yeterli konuşma malzemesine sahip değilse saldırgan olur, saldırıcı tepkileri olur. Dolayısıyla böylece saldırgan tepkilerde bulunan bir insanın da sonuca ulaşması oldukça zordur. Bu nedenle baktığımızda saldırmak amaçlı değil, kendimizi ifade etmek, düşüncemizi, görüşümüzü ifade etmek üzere konuşmalıyız ve saygıya lütfen çok dikkat edelim diyoruz. Ve yine en önemli noktalardan biri ben sinirliyim, tartışma anında sinirlenirim, yapabileceğim hiçbir şey yok tarzında yaklaşmak da çok gamsızca bir yaklaşımdır ve uygun değildir. Sinirli insan sinirini muhatabına gösterme gibi bir lükse sahip değildir. Bunu kontrol edecek. Ya ilaçla, ya kendi kendine, ya suyla, ya mekanını değiştirerek, ama bunu kontrol etmek zorunluluğuna sahip dedik. Bugün özellikle neyi vurgulamak istiyorum artık tartışmalarda son noktayı koyacakken? Tartışmaları peki nasıl lehimize çevirelim? Baştan beri neden tartışırız bunları konuştuk. Nasıl tartışmalıyız bunu konuştuk. Ve tartışmaları lehimize nasıl çevirebiliriz bunu konuşalım isterseniz. Evvela yine vurguluyorum. Tartışmak kötü bir şey değildir. Bir konuya noktayı koyabilmektir, sonuçlandırabilmektir. Her evlilikte anlaşılamayan mevzular olabilir. Taraflarda görüş ayrılıkları olabilir. Bu görüş ayrılıklarını öylece içimize atmak yerine yapmamız gereken şey bunu ortaya dökmek olmalıdır. Ve sonucu öylece bağlamak. Fakat burada kontrolsüzlük, yanlış tepkiler, niyetin yapıcı olmaması, kişilerde tartışma bilincinin olmaması çatışmayı ve evlilikte yıpranmayı doğurur ve dozun ayarlanamaması, her gün tartışmak, her gün kavga çıkartmak, bütün bunlar evliliği son derece yıpratır demiştik. Öyleyse bir mevzu varsa çözümlenmesi gereken nasıl yapalım? Şimdi sorun anında hiçbir sorun çözümlenmez. Evvela bakış açımız bu olmak zorunda. Yani kadın da erkek de bir mevzuyu çözmeye çalışıyorlar ama ikisi de çok gergin. İkisi de son derece öfkeli ya da ikisi de son derece duygusal. Ya da taraflardan biri ağlıyor, diğeri bağırıyor. Şimdi bu modda duygusal hareketlilik o kadar yoğundur ki mantıksal konuşmanın önüne geçer. Kişiler oturup da mantıklı bir biçimde biz ne yaşadık, ne yaşıyoruz, ne yapmalıyız bunu konuşamaz vaziyete gelirler. Çünkü baktığımız zaman evliliğin kendisine konuşulan bir belki evliliktir, belki zaman zaman çatışmaların olduğu bir evliliktir ama bu pozisyonda artık taraflar mantıklarıyla konuşmuyorlar. Duygularıyla konuşuyorlar. Duygu boşalımı yaşanıyor. Duygu boşalımının yaşandığı esnada konuşmak çok yersizdir. Çünkü o esnada konuşan duygulardır. Bazen hatta hiç aklımıza gelmeyecek. Normalde söylemeyi asla düşünmediğimiz, hatta daha sonra düşündüğümüzde asla katılmadığımız görüşleri bile dile getiririz. Artık öfke konuşuyordur. Öfke konuştuğu için çok acımasızca ithamlarda bulunabilir kişi o esnada. Duygu konuşuyordur. Çok gereksiz ayrıntılara girebilir. Tüm bunlar da tartışmayı işin içinden çıkılmaz bir hale doğru sürükler. Taraflardaki duygusal boşalım olayı iyice artar. Mantık asla dile gelmez. Neticede o anki pozisyon ya daha ciddi bir tartışma ve kavgayla sonuçlanır ya da taraflardan biri diğerini acır. Aa tamam öyle mi çok üzüldün der ama konuya bir nokta konulamadan konu kapatılır. Çünkü biri ağlıyordur diğeri de onu teselli eder. Ama konu konuşulamadı. Dolayısıyla duygusallığın daha yoğun olduğu, öfke duygusu olabilir bu, üzüntü duygusu olabilir, ağlama olabilir. Ama duygunun daha yoğun olduğu durumlarda ve zamanlarda hiçbir konu sonuca ulaştırılamaz. Sorun anında sorunları ille de şu an çözeyim demek, bu konuda inat etmek yanlıştır. Böyle yapanlar var, hiçbir yere gitmiyorsun, bunu şu an konuşuyoruz. Ya kendim iyi hissetmiyorum. Şu an konuşacak gibi değilim. Konuşunca daha gergin oluyorum. Konuştukça saldırıya geçiyorum. O yüzden şu an konuşmayalım. Hayır, ille de konuşacağız. Böyle bir mantık yok. İlle de tabii ki konuşulması gerekiyor ama o esnada değil. Yani ısrarla inat edip konuyu o an konuşmaya çalışmak anlamsızdır. İki tarafların şunu görmesi gerekir. Biz şu an mantığımızla konuşacak pozisyonda değiliz. O yüzden bu konuyu erteleyelim. Konu ertelenmeli. Ne olursa olsun ertelenmeli. Sorun anında hiçbir sorun çözümlenmez. Konu o duygusal boşalım birbirimiz üzerinde olmasın diye duygularımız konuşmasın, mantığımız konuşsun da sonuca ulaşabilelim diye o esnada ertelenmeli. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilmeliyiz. Şu an kendimi konuşacak gibi hissetmiyorum. Konuştukça gergin oluyor ve seni de üzüyorum. Ya da aşırı duygusal konuşuyorum ve sana anlatmaya çalıştığım şeyi anlatamıyorum deyip konuyu o an dondurmak. Ama asla rafa kaldırmamak, sadece dondurmak. Eğer bir saat sonra sakinleşeceksek, bir saat sonra mantık devreye girebilecekse belki bir saat sonra. Yok bir saat yeterli olmayacaksa ertesi gün, bazen bir hafta sonra. Yani konunun bizde etkisi yatıştıktan sonra konu tekrar gündeme getirilmeli ve gündeme getirilmiş şekliyle beraber konu sonuca bağlanmalı. Demek ki tartışmalarda birinci esas bu. Sorun anında ille de o an sorunu çözmeye çalışmak yersizdir, anlamsızdır. Bu bakış açısıyla hareket etmemek gerekir. Az evvel de vurguladığımız gibi sorunu erteleyelim ama asla rafa kaldırmayalım. Yani tamam konuyu dondurduk, konuşmadık, aradan 3 gün geçti, tam da güzel bir zamanımız. Konuşacağız ama şimdi yine aynı şeyler olacak. Neyse susalım demek de yanlıştır. Ertelenen konular ileriki zamanda daha büyük bir soruna dönüşmeden mutlaka dile gelmelidir. Yani geçen gün şöyle bir olay olmuştu ya, ben çok üzüldüm ve yıprandım. Bu konu şöyle mi olmalıydı? Yani neyse artık yaşadığınız konu. mutlaka gündeme getirin ve o gündeme getirişten sonra da asıl yapmanız gereken şey, yani üçüncü basamak olmalı. Asgari müştereklerde bulunmak. Bak, bu konuyu tartıştık seninle. Ara ara da benzer konuları hep konuşuyoruz ama sonuca ulaşamıyoruz. Bugün karar verelim. Bu tarz durumlarda ne yapacağız? Asgari müşterekleri bulmak. Hani sen ne yapabilirsin, ben ne yapabilirim? Birbirimiz için gösterebileceğimiz fedakarlık burada ne? Bunu görebilmek de yine çok fazla önemlidir evliliklerde. Mesela diyelim ki bayramda kimin annesine gidilecek? Bu her bayram sorun oluyor. İlk kimin annesine gidilecek? Şimdi her bayram bu stresi yaşamak yerine buna bir formül bulmak en sağlıklı olanı. Belki bayramın hemen akabinde tarafların bir araya gelip, bak bu bayram da aynı sorunu yaşadık, 5 yıldır da yaşıyoruz, bundan sonra da yaşayabileceğiz. Gel bununla alakalı bir formül bulalım. Sen ne yapabilirsin, ben ne yapabilirim? Ona göre bir karar verirsiniz. Bir bayram orada, bir bayram burada olabilir. Bir bayram önce A şahsıyla, A tarafın ailesiyle başlanır. İkinci bayram B ile başlanır. Ama mutlaka bir formül bulunabilir. Formülü her iki tarafta kabul ettikten sonra her defasında konuyu gündeme getirmek yerine zaten konuşmuştunuz. Bunu hatırlarsınız. Çocuğun eğitimiyle alakalı. Sakinleştikten sonra ne yapalım kararı vermek her iki tarafı da rahatlatır. Ve bunun gibi birçok konuda o anı kurtarmaya çalışıp deşarj olmak yerine sonuca ulaşmaya çalışırsanız, genel itibariyle asgari müşterekleri bulacak olursanız, benzer konular yaşandığında da hep aynı çözüm formülünü devreye sokabilirsiniz. Bu da son derece rahatlatıcı olur. Bunu lütfen unutmayın. Demek ki tartışmaları şu anlamda lehimize çevirebiliyoruz. Her tartışma eşimizle yeni bir ortak payda bulmak anlamına da gelebilir. Yani müştereklerimizi saptamış oluruz. Konulara bakış açımızda birbirimiz için yaptığımız fedakarlığı da fark etmiş olabiliriz. O zaman yapmamız gereken şey ne? Sorunun anında eğer duygusal hareketlilik daha yoğunsa, öfke, hüzün vesaire, o esnada konuyu sonuca bağlamaya çalışmak yerine olabildiğince yapacağımız şey ertelemek olmalı, konuyu dondurmak olmalı. Sakinleştikten sonra, bir gün sonra, bir hafta sonra ya da bir süre sonra konuyu sakinken gündeme getirmek ve asgari müşterekleri bulmak. Sen ne yapmayı düşünüyorsun, ben ne yapmayı düşünüyorum, hani ortak paydamız ne olsun bu konuda diye durup düşünebilmek de yine evlilik adına, evlilik tartışma adına en sağlıklı olan formülümüz şu: sorun anında konuşma ertele, asla rafa kaldırma, asgari müştereklerini belirle. O zaman ne olur? Her tartışma bir deneyim, her tartışma evliliği güçlendiren bir kolon olmuş olur. Umarım tartışmalarınız bu anlamda değerlendirilebilir ve evliliklerinize artılar getirir. Peki böyle olmazsa, çatışırsak, kavga edersek, gürültüler çıkarsa, şiddet olursa kim mağdur olur? İnanın herkes mağdur olur da en büyük mağdur çocuk olur. Ve çocuktaki her türlü öğrenme problemi, konuşma problemi, gelişim problemi, davranış bozuklukları, bunların sayısını istediğiniz kadar arttırabilirim. Temelinde aradığımız ilk nedenlerden, ilk böyle kaynaklardan biri anne baba kavgaları. Bu nedenle aman dikkat edelim. Ne diye hani 3 günlük dünya gerçekten, neyi alıp veremiyoruz? Olabildiğince yapıcı olalım, niyetimiz halis olsun, dikkat edelim ve müştereklerimizi bulalım. O zaman tartışmalarımızı evliliğimiz adına olumlu bir adım olarak değerlendirebilmiş oluruz. Efendim, bugün de bu kadardı. Biz bu hafta özellikle evliliklerde tartışmalar dedik. Niçin tartışırız, nasıl tartışmalıyız, tartışmaları lehimize nasıl çevirmeliyiz, tüm bunları konuştuk. Yarın inşallah evlilik okulumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın normalde soru cevap köşesi ama şöyle bir evlilik okulunu değerlendirmek istediğimde bir gün. Yarın görüşmek duasıyla efendim, sağlıcakla kalın.
Evlilik, aile, yuva kavramları, aile içi iletişim, problem çözme metotları. Uzman psikolog Yasemin Yalçın Aktos'un evlilik okulunda psikoloji biliminin evlilikle alakalı tüm cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Evlilik okulu hafta içi her gün 18 haber bülteni sonrası radyonuz Burç FM'de.